Ayrım 3. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 43. 2. Türkiye'nin Devrimci Anayasa Birikimi. Giriş. 2 strateji, 4 süreç, 2 direnç. 1. 1808 senedi ittifak. 2. 1838-1908 Tanzimat. 3. 1876 birinci meşrutiyet. 4. 1908 Hürriyet Devrimi. 5. 1920-1945 Kemalist Devrim. 6. 1945-1980 Atlantik Uzlaşması ve Küçük Amerika Süreci. 7. 27 Mayıs 1960 Devrimi. 2. Türkiye'nin Devrimci Anayasa Birikimi. Giriş. 2 strateji, 4 süreç, 2 direnç. 19. yüzyılın ortalarından bu yana 150 yıldır yaşadığımız stratejik dönem boyunca Türkiye iki karşıt kampın mücadelesine sahne oldu. Karşı tarafta büyük devletler ve işbirlikçileri bulunmaktadır. Türkiye tarafı ise köylü ve işçisinden milli sanayici ve tüccarına kadar milletin veya halkın güçlerinden oluşmaktadır. Arkada kalan 150 yıllık milli demokratik devrim dönemini 4 süreç ve 2 dirençle özetleyebiliriz. 4 süreç. 1. 1838-1908 Tanzimat süreci. 2. 1908-1945 Devrim süreci. 3. 1945-1980 Küçük Amerika süreci. 4. 1980-2007 Karşı Devrim süreci. 2 direnç ise Tanzimat'a direnç 1876 meşrutiyeti. Küçük Amerika sürecine direnç 27 Mayıs 1960 devrimi. Anayasa tarihimizin yazılı ve fiili anayasaları şöyle sıralanabilir. 1808 senedi ittifak. 1839 Tanzimat Ferman. 1876 Kanuni Esasi. 1909 Kanuni Esasi'de yapılan köklü değişiklikler. 1909 Anayasası. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. 1945 Atlantik sistemine geçişle biçimlenen Yeni Fiili Anayasa, Atlantik Mutabakatı. 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 1971-73 12 Mart darbesinin anayasa değişiklikleri. 1982 12 Eylül Anayasası. 200 yıllık anayasa tarihimizi bu kitapta iki bölümde inceleyeceğiz. Birincisi 1808 senedi ittifaktan 12 Mart 1971 Amerikancı darbesine uzanan esas olarak Milli Demokratik Devrim'in damgasını vurduğu dönemdir. Türkiye bu dönemde anayasayı tanımış, devrimci demokratik anayasalar yapmıştır. 1838'de İngiliz Sözleşmesi ve Tanzimat'la başlayan sömürgeleşme süreci ve 1945'te Atlantik Uzlaşması ile başlayan Küçük Amerika süreci bu devrim döneminin içindeki karşı süreçlerdir. Ancak dönemin genel anayasalaşma ve özgürleşme sürecini tersine çevirememişlerdir. 1876'da anayasalı yönetim 1920'de Cumhuriyet kurulmuştur. 27 Mayıs devrimi Cumhuriyet'in ikinci atılımıdır. 1971 sonrasını ise Türkiye'nin karşı devrim anayasaları başlığı altında inceleyeceğiz. 12 Mart 1971 Amerikancı darbesi gerçi yeni bir anayasa getirmemiş ancak 27 Mayıs anayasasını budamıştır. Asıl karşı devrim 12 Eylül darbesi ve anayasası ile başlamıştır. 2.1 1808 senedi ittifak. Tanzimat öncesine Osmanlı feodal reformculuğu damgasını vurmuştur. Lale Devri 1718-1730, arkasından 1. Mahmut 1730-1754 ve 1. Abdülhamit 1774-1789 devirlerinde feodal reformlar sürmüştür. Reformculuğun doruğu 1789-1807, 3. Selim ve 1808-1839 2. Mahmut zamanında yaşanmıştır. 3. Selim döneminin anayasa hukuku açısından en önemli kazancı meşveret usulünün canlandırılması ve kurumlaşmasıdır. Bülent Tanör, Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY, Cogito Yayınları 3. Basım, Şubat 1999, İstanbul, sayfa 36. Meclisi meşveret gibi danışma kurulları, padişahın otoritesini sınırlama yönündeki gelişmelerin ilk habercisi olarak görülebilir. 2. Mahmud'un son yılında feodal reformculuktan Tanzimat devrine geçirmiştir. 1838 İngiliz Ticari Sözleşmesi ve arkasından Abdülmecid'in 3 Kasım 1839 günü ilan ettiği Gülhane Hattı Hümayunu'yla Tanzimat Fermanı, yeni bir devir başlamıştır. İkinci Mahmut döneminde doruğuna yükselen feodal reformculuk, Avrupa'nın yükselen kapitalist devletlerine ve Rus Çarlığı'na karşı Osmanlı Devleti'ni savunmak amacını taşır. Diğer yönü ise yerel feodallere karşı merkezi devleti güçlendirmek ve Osmanlı Devleti içindeki milli uyanışları önlemek ve durdurmaktır. Osmanlı sultanları bu amaçlarla merkezi devlet ve orduda yenileşmelere gitmişlerdir. O tarihi koşullarda ıslahatçı olmaya mecburlardı. Merkezi, feodal devletin dışa ve içe karşı hakimiyetini sürdürebilmesi buna bağlıydı. Osmanlı reform sürecinde anayasa hukuku açısından en önemli olay senedi ittifaktır. Senedi ittifak, Osmanlı merkezi devleti ile ayan denilen yerel feodaller arasındaki bir sözleşmedir. Bu açıdan anayasa bir belgedir. Osmanlı Sarayı reform döneminde yerel feodallerin iktidarını zayıflatmak için girişimlerde bulundu. 18. yüzyılda eski dirlik sahiplerinin yerini ayan ve eşraf almıştı. Bunların hakimiyet ve gelirlerinin artması karşısında padişahlar 18. yüzyılın ortalarından itibaren toprak vergilerinin bir bölümünü yeniden ele geçirme girişimlerinde bulundular. Bu sürecin devamında 1789-1807 yıllarında hükümdarlık yapan 3. Selim'in merkezi iktidarı güçlendirme çabaları, yerel beylerin, ayan ve yeniliklere karşı olan unsurların direnişiyle karşılaştı. Yenilikçi padişah Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirildi. 1807. 4. Mustafa tahta oturtuldu. 3. Selim'in kurduğu yeni ordu, Nizam-ı Cedid kaldırıldı, ıslahat yanlıları öldürüldü ve dağıtıldı. Rusçuk ayanı, Alemdar Mustafa Paşa, ıslahat yanlarını çevresinde toplayarak Bab-ı Ali'yi bastı, ancak 3. Selim'in katledilmesini önleyemedi. 4. Mustafa tahttan indirildi ve 2. Mahmut padişah oldu. 28 Temmuz 1808. Yeni padişah, ayanla uzlaşarak 7 Ekim 1808 günü senedi ittifaka mührünü basmak zorunda kaldı. Orhan Can, Cumhuriyet Tanzimat'ın devamı mıdır? Saçak, Haziran 1984, sayı 34/5, sayfa 21. Orhan Can takma adı Oktay Kutlu'nundur. Ancak saray ile yerel otoriteler arasındaki çatışma senedi ittifaktan sonra da sürdü. İkinci Mahmut, merkezi devleti ve padişahın konumunu güçlendirmek için bir dizi ıslahat yaptı. Tımar sisteminin ve sipahiliğin kanıtlarını tasfiye etti. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye'yi kurdu. Yeni ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı fabrikalar açıldı. Ancak Avrupa malları ile rekabette yetersizlik, kötü yönetim, rüşvet ve yiyicilik gibi nedenlerle bu fabrikalardan istenilen verim elde edilemedi. İkinci Mahmut, 10 büyük Yahudi sarrafı idam etti. Buna rağmen eskiden beri Galata bankerleri ile feodal hakim sınıflar arasındaki ilişki devam etti. Yüksek devlet erkanı büyük servetler yığdılar. Bu arada Osmanlı aristokrasisi içinde Avrupa ile işbirliği eğilimleri hızla güçleniyordu. Merkezi feodalite içinde giderek İngiliz, Fransız, Rus ve Alman taraftarlığı oluştu. Böylece Tanzimat'ın sınıfsal dayanakları vücut buldu. İkinci Mahmud'un merkezi devlet aygıtını güçlendiren yeniliklerini destekleyecek bir burjuva sınıfı olmadığı için reformları güdük kaldı. Yine de Dar-ı Şura'yı askeri, Meclisi Vala'yı Ahkam-ı Adliye 1837, Dar-ı Şura'yı Babali gibi askeri, adli ve idari alanda merkezi devletin bugüne uzanan kurumları 2. Mahmut zamanında kuruldu. Niyazi Berkes bu kurumların oluşturulmasını, hukuk devleti mekanizmasının kurulmasına ve devletin dünyasallaşmasına doğru adımlar olarak değerlendirmiştir. Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Doğu Batı Yayınları 1. Basım, İstanbul 1978, sayfa 153. Yalçın Küçük'te 2. Mahmud'un reformculuğuna önem verir. Aydın Üzerine Tezler, Tekin Yayınevi, İstanbul 2. Basım. 2. Mahmud zamanında Sadrazam'da toplanan devlet yetkileri, hükümet erkanı arasında paylaştırılmış bir tür bakanlar kurulu sistemi kurulmuştur. Niyazi Berkes, aynı eser, sayfa 153. Mülkiyet ve miras haklarının güvenceye kavuşturulması yanında din ve mezhepleri eşitlik yönündeki gelişmeler de bu dönemdedir. II. Mahmut'un uygulamalarına damgasını vuran yerel feodallere karşı mücadelesidir. Böylece saray çoktandır görülmemiş biçimde güçlendi. Ancak merkezi iktidar güçlendiren reformlar Avrupa'da krallıkların kapitalizmin şafağındaki merkezci uygulamalarıyla aynı sonuçları doğurmadı. Avrupa'da krallar yükselen burjuvazinin feodalizm karşıtlığından da yararlanarak yerel senyörlerin iktidarını zayıflatmışlardı. Bu uygulamalar Jean Bodin 1530-1596'nın tahlil ettiği gibi milli devletlerin oluşum sürecine hizmet etmişti. Ancak orada gelişen bir burjuvazi vardı. İkinci Mahmut reformculuğu ise böyle bir sınıfsal müttefikten yoksundu. Hatta Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanında görüldüğü gibi Mısır'daki ilerici reformcu yükselişle cephe cepheye gelmişti. İkinci Mahmut, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın üstesinden gelemedi. Mustafa Reşit Paşa, Mısır valisine karşı İngiliz desteğini sağlamak için elçi olarak Londra'ya gitti. İngiltere gerek Mehmet Ali Paşa'ya, gerekse 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması ile imtiyazlar elde etmiş olan Rusya'ya karşı Osmanlılara yardım vaat etti. Karşılığında ise 1838 Ticaret Sözleşmesi ile geniş imtiyazlar sağladı. Mehmet Ali Paşa isyanı hep yanlış tahlil edilir. Bu konuda çok önemli bilimsel çalışma için bakınız Ali Nejat Ölçen, Kendini Yok Eden Osmanlı, 1535-1914, İmaj Yayıncılık, 2. Basım, Ankara, Aralık 2008. İngiltere için önemli olan Osmanlı İmparatorluğu'nun bölünmesi değil, aksine bir bütün olarak korunması ve İngiliz sanayisinin açık pazarı haline gelmesiydi. Mustafa Reşit Paşa, 1838 sözleşmesini güvence altına almak için padişahın 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu'nu, Tanzimat Fermanı, çıkartmasını sağladı. Orhan Can, Oktay Kutlu, AGY. 2.2 1838-1908 Tanzimat. 2.2.1 Tanzimat sürecinin tanımlanması. Siyasal tarihimizin tanzimat süreci 1838 İngiliz Ticaret Sözleşmesi ile başlar ve 1908 Hürriyet Devrimi ile biter. Arada 1876 birinci meşrutiyet bu sürece devrimci bir direnci temsil eder. Ancak bir yıl sürmüştür. Kanuni esası bir yıl yürürlükte kalabilmiştir. İkinci Abdülhamit 1877 Rus Savaşı'nı bahane ederek kanuni esasiyi rafa kaldırmıştır. Ve böylece tekrar tanzimat sürecine dönülmüştür. Abdülhamid'in 32 yıllık istibdadı Tanzimat'ın devamıdır. 2.2.2 Kopuş ve dönüm noktası. Tanzimat ıslahatçılığı daha önceki feodal ıslahatçılıktan farklıdır. Temel fark Tanzimat'ı Batı kapitalizmi dayatmıştır. Tanzimat'ı dış etkenlere bağlayanları örnek olarak bakınız Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin düzeni. 1. Can Yayınları İstanbul 1973 sayfa 116. Mümtaz Soysal, Anayasanın Anlamı 5. Basım, Gerçek Yayınları İstanbul 1979 sayfa 24 ve diğerleri. Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi Say Yayınları İstanbul 1990 sayfa 82 ve diğerleri. Bu açıdan feodal reformculuk, merkezi devletin ayakta kalma ihtiyacına cevap verirken, tanzimat reformculuğu, dış ticaret çağındaki kapitalist devletlerin Osmanlı ülkesini semürgeleştirme ihtiyacını karşılamıştır. Feodal reformculuk, yabancı büyük devletlere direnebilmek için Osmanlı merkezi devletinin çözümüydü. Tanzimat ise kapılarını yabancı tüccara açması için İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı devletine dayatmasıydı. Tanzimat sürecinde Rus Çarlığı'nı ve Almanya'yı da etkin konumlarda görüyoruz. Tanzimat Osmanlı ülkesinin sömürgeleşme sürecinin başlangıcıdır. II. Mahmud'un son yılında 16 Ağustos 1838 günü İngiltere ile yapılan ticaret sözleşmesi bu açıdan tarihsel dönüm noktasıdır. Yalçın Küçük farklı olarak İngilizlerle ticaret sözleşmesinin abartılmaması gerektiği görüşündedir. Yalçın Küçük arkadaşımız Tanzimat'ın batıdan değil Mısır'dan geldiği yönünde tarihsel olgulara değiniyor. Hiç kimse bilmez. Türk ansiklopedisinde kaydı vardır. Köken olarak biz Eynlilerin yerdeşi olan Arapgir Eynli. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Eyn, Arapgir kökenli bir aileden geldiği konusunda bakınız Türk ansiklopedisi Cilt 23, Milli Eğitim Basım Evi, Ankara 1976, sayfa 401 ve Mevhibe Savaş, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı ve neticeleri hazırlayan unsurlar. Aksu Gazetesi, 2 Nisan 10 Eylül 1996, sayı 407-430, bilgisayar çıktısı, sayfa 10. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır'da büyük reformlar yaptı. Çok önemlidir. Oğlu İbrahim Paşa, çöküş halindeki Osmanlı Devleti ordularını dağıtarak Yalçın küçüğün deyişiyle elini kolunu sallaya sallaya Kütahya'ya geldi. Bunun üzerine 2. Mahmut Rus Çarlığı ile Hünkar İskelesi anlaşmasını yaptı. Ruslardan askeri destek aldı. Londra, Osmanlı Devleti'nin Rus etkisi altına girmesinden telaşlandı ve yardım vaat etti. 1838 Ticaret Sözleşmesi bu koşullarda yapıldı. Yalçın Küçük'ün Mısır'daki reform hareketinin etkisini vurgulaması önemlidir. Mısır'daki reformlar hakkında Ali Necdet Ölçen, ağabeyim, bilgilendiren ve aydınlatan çalışmasına yukarıda dikkat çekmiştik. Birbirleriyle ilişkili iki etkenin kesiştiği görülüyor. Burada hangisinin belirleyici olduğunu tartışmaya ihtiyaç vardır. Osmanlı'da feodal reform hareketi aslında Mısır'dan da önce Lale Devri'nde 1718-1730 ve daha güçlü olarak da 3. Selim'le başlamıştı 1789-1807. Bu açıdan 2. Mahmut 3. Selim'in devamıdır ve önemli reformlar yaptığı açıktır. 1808-1839. Peki 1838 İngilizlerle sözleşme ve arkasından 1839 Gülhane Hattı Hümayunu, 2. Mahmut reformlarının devamı mıdır yoksa burada bir kopuş mu var? Kuşkusuz kopuşlar ve süreklilikler iç içedir. Tanzimat bir yönüyle 2. Mahmut reformlarının bir devamı gibi görülür. İngilizlerle sözleşmeyi Mahmut yapmış ve Tanzimat fermanını da Mahmut hazırlamıştır. Ancak Mısır ordusuna İstanbul kapısını açan son savaş yenilgisini öğrenmeden ölmüş ve Gülhane fermanını Abdülmecit ilan etmiştir. Bunlar gerçek. Fakat Tanzimat'la birlikte eski feodal reformculuktan farklı bir dönem başlıyor. 3. Selim ve 2. Mahmut reformları cılız olmakla birlikte Rusya'da müthiş İvan ve Büyük Petro ile aynı türdendir. İleri hareketlerdir. Ne var ki bu sürece yabancı kapitalizminin müdahalesiyle yani Tanzimat'la birlikte bir kırılma yaşanıyor. Feodal reformculuk bir bakıma yenilgiye uğruyor ve yerini sömürgeleşme süreci alıyor. Rusya'da Büyük Petro büyük reformlarıyla aslında sömürgeleşmenin önünü de kesmişti. Osmanlı'nın cılız reformculuğu ise 1838-1839'da yabancı müdahalesine teslim oldu ve başka bir raya girdi. İşte 2. Mahmut tam bu kırılma durağında öldü. Mısır'daki reform hareketi ise yalnız gericilikle değil, aynı zamanda büyük yabancı devletlerle mücadele ederek ilerledi. İngiltere, Fransa ve Rusya, Mısır'ın bağımsızlıkçı reformculuğuna karşı Osmanlı Devleti'ni desteklediler ve İstanbul'u denetim altına alarak sürecin yönünü belirlediler. Mısır reformculuğuna yenilen Osmanlı padişahı, İngilizlerin dış ticaret kapitalizmine sığındı ve kapılarını açtı. Mısır'ın etkisi budur. Kuşkusuz o tarihsel koşullarda Osmanlı Devleti bütün kurumlarını muhafaza ederek yaşayamazdı. Osmanlı'yı denetim altına alan yabancıların da reformlara ihtiyacı vardı. Sömürgeleştirme de ancak reformlarla olabilirdi. Bu reformlar bir yönüyle modernleşme olarak görülebilir. Bütün sömürgeleşme süreçleri böyle reformlarla ilerleyebilir. Ancak yapılan reformlar özgürleşme ve bağımsızlığın değil, sömürgeleşmenin yolunu açmıştır. Bizim ısrarla vurguladığımız budur. İşte İngilizlerle ticaret sözleşmesi bu kırılma anını belirleyen dönüm noktası oluyor. Arkasından Sultan Abdülmecit, 3 Kasım 1839 günü Gülhane Hattı Hümayunu'nu ilan ederek bu sözleşmenin hukukunu getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Avrupa ile ticari ilişkileri elbette çok eskilere dayanır. 1830'lara gelinceye kadar İngiltere, Fransa ve diğer kapitalist Avrupa ülkeleriyle birçok ticaret anlaşması yapılmış ve çeşitli imtiyazlar tanınmıştı. Ancak 1838 Ticaret Sözleşmesi o anlaşmalara benzemez. Bu sözleşmenin temel özelliği sanayi devrimlerini yapmış, gelişmiş sanayi ülkeleri ile çok cılız bir sanayi ve ticarete sahip geri bir tarım ülkesi olan Osmanlı İmparatorluğu arasında serbest ticaretin uygulanmasıdır. İngiltere 1820'lerde sanayi devrimini tamamlamış ve bir yükseliş içine girmişti. Buna karşılık diğer Batı Avrupa devletleri ise henüz kendi sanayileşmeleriyle meşguldüler ve İngiltere'ye karşı koruyucu önlemler alıyorlardı. Bu şartlarda İngiliz dış politikasının itici gücünü sürekli artan sanayi üretimi için yeni pazar ve ham madde kaynakları arayışı oluşturuyordu. 19. yüzyılın başında esas olarak henüz kendine yeterli halde bulunan ama gelişen üretim teknikleri karşısında kendini yenileyemeyen ve bir çöküş süreci içine giren Osmanlı sanayisi ve pazarı İngiltere açısından büyük önem kazanmaya başladı. Bu pazarı ele geçirmek İngiltere'nin önemli amaçlarından biri haline gelmişti. İngiltere artık kapitülasyonlarla yetinemiyordu ve Osmanlı pazarındaki nüfuzunu geliştirebilmek için önünde bazı engeller vardı. Bu engeller, 7 vahit tezkeresi, belirli ihraç mallarından çok yüksek gümrük resimleri alınması, yabancı tüccarların ülke içinde yapacakları ticarette Osmanlı tebaalı kimseleri kullanmak zorunda olmaları, afyon ve kahve üzerindeki devlet tekeli, İstanbul ve Ankara'daki bazı imalathaneleri korumak amacıyla günlük dokumalar konusunda uygulanan himayeci gümrük politikası, tahıllar ve bakır madeni gibi belirli malların dış satımının yasaklanmasıydı. John Vernon Puryear, International Economics and Diplomacy in the Near East, New York, Stanford University Press, 1935, sayfa 113-114'ten aktaran Şahin Alpay, 19. yüzyıl ticaret sözleşmeleri ve Osmanlı toplum yapısı üzerine etkileri, Aydınlık, Nisan 1969, sayı 6, sayfa 452 ve Orhan Can, AGY, sayfa 22. İngilizler için asıl önemli olan mesele, Puryear'ın deyişiyle en fazla müsaadeye mazhar devlet ilkesini, en fazla müsaadeye mazhar tebaa haline gelinceye kadar genişletmek idi. İngilizler, tek bir dış alım dış satım vergisini kabulünü ve ülke içinde serbestçe ticaret yapma, bunun içinde hiçbir ek vergi ödememe ayrıcalığını almak istiyorlardı. Böylece 7 vahit usulünün ve iç gümrüklerin kaldırılması Türkiye'nin İngiliz mallarına tam olarak açılmasını sağlayacak iki değişiklik olacaktı. Aktaran Şahin Alpay AG'ye sayfa 452-453. 1838 ticaret sözleşmesinin imzalanmasının hemen ertesinde elçi Ponsonby Palmerston'a şu heyecan dolu satırları yazıyordu. Daha fazlasını istemeye hakkımız olamayacak kadar mükemmel ve önceden ümit ettiklerimizin çok üstünde. Palmerston da sözleşmeyi bir şaheser olarak nitelendiriyordu. Puryear, sayfa 124'ten aktaran Şahin Alpay, AG'ye, sayfa 453. Metternich'e göre sözleşmenin yabancılar için sağladığı büyük çıkarlar açıktır. Ancak böylelikle Türklerin elinden rekabet imkanlarının alınmış olması Osmanlı Devleti'nin yaşamasına yardımcı olmayacaktır. Aktaran Şahin Alpay, AG'ye sayfa 459-460. Fransa sefiri Rusin ise 1838 sözleşmesinin özünü şöyle sapladı. Babali hiçbir vakitte bu muahede ile yaptığı kadar fedakarlıklar yapmak derekesine düşmemişti. Tüccarlarımız inhisarların azalması ve şiddetlerinin zayıflaması, yerlerine bir tek resim konmak suretiyle dahili birçok tekaliften kurtulmak gibi birçok kolaylıklara nail olmak ümidini elde ettiler. Bu hal bir ticari inkılaptan başka bir şey değildir. Yusuf Kemal Tengirşenk, Tanzimat devrinde Osmanlı Devleti'nin harici ticaret siyaseti, Tanzimat 1, sayfa 310-311. 1838 ticaret sözleşmesiyle İngiltere'ye en fazla müsaadeye mazhar devlet statüsü tanındı. İmparatorluk, o zamana kadar dış satımını yasakladığı tarım ve sanayi ürünleri üzerindeki bütün devlet tekellerini 7 vahit kaldırdı. Ticaretle uğraşmak için devletten para karşılığı alınan tezkere, ruhsat ve ihraç malları üzerine konulan ek vergiler iptal edildi. Ham madde ve gıda maddelerinin satın alınması ve dış satımı tamamen serbest bırakıldı. Öncelikli satın alma hakkı kaldırıldı. İç gümrükler sadece yabancı tüccar için kaldırıldı, yerli tüccar için yürürlükte kaldı. Dış satım mallarına %12, dış alım mallarına ise toplam %5 gümrük vergisi kondu. Orhan Can, Oktay Kutlu, AG'ye sayfa 23. 2.2.3 Tanzimat Reformları. Sultan Abdülmecid'in 3 Kasım 1839 günü ilan ettiği Gülhane Hattı Hümayun'un 1838 Ticari Sözleşmesi'nin gerekli kıldığı hukuki düzenlemelerin ana hatlarını saptıyordu. Bu bir padişah iradesi, bir fermandı. Ancak devletin yeni stratejisinin hukukunu belirlediği için senede ittifaktan sonraki ikinci anayasal nitelikli metin sayılabilir. Tanzimat Fermanı'nın birçok hükmü 1876 Kanuni esasında da yer aldı. Tanzimat Fermanı, padişahın İslam tebaası ile diğer milletlerden, cemaatlerden insanlara can, ırz, namus ve mülkiyet güvencesi vaat ediyordu. Gülhane hattının açıklanması için çıkarılan ek fermanda vezirden çobana kadar herkesin eşit olduğu ilan ediliyordu. Enver Ziya Karal, Gülhane Hattı Hümayunu'nda Batı'nın etkisi, Belleten, Cilt 28, Ekim 1964, sayı 112, sayfa 598. Batık tüccara sağlanan güvence, bir yönüyle devletin dinlere karşı eşitliğini de getiriyordu. Keyfi cezalandırmaya son veriliyor, bir anlamda kanunsuz ceza olmaz güvencesi sağlanıyordu. Duruşmalar açık yapılacaktı, vergi ve askerlikte aday sağlanacaktı. Kanun koyma yetkisi padişahındı, ancak padişah hukuki düzenlemeleri meşveret, danışma yoluyla kurullardan ve meclislerden yararlanarak yapacaktı. 1839 fermanından sonra 1845 Hattı Hümayunu, 1856 İslahat Fermanı, 1861 Hattı Hümayunu benzer formüllerle özellikle Hristiyan tebaaya eşitlik vaat ediyordu. Ancak Tanzimat diye anılan fermanlar dizisi sözde kalıyordu. Yaptırımı yoktu, düzenleme ve uygulama padişahın iradesine kalmıştı. Gülhane Fermanı ve ekleri, anayasa, hukuk devleti ve yasama organının oluşumu yönünde adımlar olarak değerlendirilmiştir. Ne var ki, pratiğe bakılınca Tanzimat, Osmanlı tebaasına özgürlük ve eşitlik getirmekten çok Avrupa'nın büyük devletlerini ve yabancı tüccara özgürlük getirmiştir. Öte yandan, padişahın kendi iradesiyle de olsa yetkilerinin sınırlanması düşüncesini de içermektedir. Sonuçta imparatorluk, Tanzimat sürecinde Avrupa sanayi ürünlerinin açık pazarı haline geldi. Ucuz ham madde ve gıda maddesi deposu olarak yağmalandı. Avrupa sanayisinin rekabetine dayanamayan yerli sanayi çöktü. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nda tekstil hem istihdam bakımından hem de üretim değeri olarak sanayi üretiminin en önemli dalı durumundaydı. 1820'lerde Osmanlı pamuklu tekstil üretimi yaklaşık 12 milyon nüfusun oluşturduğu iç pazarın ihtiyacını karşılayabiliyordu. 1820-1822 yıllarında çoğu İngiltere'den olmak üzere ithal edilen pamuk ipliği ve pamuklu kumaşın toplam yerli tüketim içindeki payları %4 dolayındaydı. 1840-1842'ye gelindiğinde ithalatın iç pazardaki payları %30'u aşmıştı. 1840-1842'yi izleyen 30 yılda ise, yani 1870'lerin başlarında ithal malları toplam pamuklu dokuma tüketiminin %80'inden fazlasını karşılamaktaydı. Sonuç olarak pamuk işleyen zanaatkar başta olmak üzere imalatta tam bir çöküş yaşandı. Pamuklu tekstil sanayisinin iç pazarda tekrar egemen olması ancak 1930'larda milli ekonomi çerçevesinde mümkün olabilecekti. Şevket Pamuk, Osmanlı zanaatlerinin yıkılışı, pamuklu tekstil örneği 1820-1913, Toplum ve Bilim 23 Güz 1983 sayfa 76-96. Bu dönemde yerli küçük tüccar rekabet imkanını kaybederek ağır darbe yerken, Batı kapitalizminin acente ve komisyonculuğunu üstlenen Yahudi, Rum ve Ermeni kökenli büyük tüccar ise İngiliz ve Fransız tüccarının kanatları altında kompradorlaştı. Böylece asalak aracı bir sınıf türedi. Dış ticaret hemen hemen tümüyle yabancı tüccarın tekeline geçmiş, iç ticarette ise gayrimüslim unsur sınırlı olanakları değerlendirmesini bilmişti. Tanzimat ertesi Osmanlı Müslümanının artık tek özlemi devlete kapılanmaktı. Frank Edgar Bailey'den aktaran Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat 1908-1918, Yurt Yayınları 1982, sayfa 104. 1842'de artan masrafları karşılamak için kağıt para basıldı ve iç borçlanmaya gidildi. Kırım Savaşı mali durumu daha da bozdu. Bunun üzerine sık sık ve büyük miktarlarda dış borçlanmaya başvuruldu. Bütçe açığını dış kredilerle kapatmak için kurulan ve sermayesinin büyük bölümü İngiliz olan Osmanlı Bankası, kendisine tanınan ayrıcalıkların dünyada benzeri olmadığını övgüyle belirtiyordu. Zafer Toprak, AGE, sayfa 136. Ordu ve donanmada yapılan islahat bir dizi yeni ihtiyaç doğurdu. Bunlar da giyim kuşamdan teçhizata kadar esas olarak dış alım yoluyla batıdan karşılanıyordu. Osmanlı ordusu da her yönüyle dışa bağımlı hale geldi. İngiltere, Fransa ve diğer ülkelerle yapılan ticarete büyük açıklar oluştu. 1876'da toplam Osmanlı dış satımı 839 milyon lira iken dış alımı 2 milyarı aştı. S.C. Shaw, E.K. Shaw, AGE sayfa 159. Böylece dış alım dış satımın 2,5 katını buldu. Artık imparatorluk hızla iflasa doğru gidiyordu. Ülke yoksullaştıkça debdebe ve safahat yükseldi. Batı tipi saraylar yapılıyor ve döşeniyordu. Lüks tüketim hızla artıyordu. Devlet gelirlerinin çok önemli bir bölümü bu yolla eritiliyordu. Tanzimattan sonra hukuki düzenlemelerde yapılan değişiklik sonucu yabancı imtiyazlı anonim şirketler birbiri ardı sıra faaliyete geçti. Bankacılık, sigortacılık, demiryolu, rıhtım, madencilik, elektrik, su, hava gazı, tramvay, tünel ve bunun gibi hizmetlere yönelik bu şirketler genellikle Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerinden yönetiliyordu. İkinci meşrutiyete değin, Şirketi Hayriye ve Ziraat Bankası dışında yabancı sermayeye başvurmaksızın kurulmuş Osmanlı Anonim Şirketi hemen hemen yok gibiydi. Zafer Toprak, AGE, sayfa 40, Orhan Can, AGE, sayfa 24. Avrupa kapitalizmi Osmanlı'nın yeraltı servetlerine de el attı. 1861 Maden Nizamnamesi madenlerde devlet tekeline son verdi. Avrupa şirketleri hem Rumeli hem Anadolu'da kömür, demir, kurşun, gümüş, bakır, manganez madenlerini çıkartarak kendi sanayileri için ham madde kaynağı olarak kullandılar. Osmanlı Devleti 1875'te artık borçlarını ödeyemez bir duruma düştü. Hazine iflas etti. 1881'de 2. Abdülhamit zamanında 200 milyon sterlin tutarındaki dış borçların faizi ödenemeyince Düyun-u Umumi İdaresi kuruldu. Osmanlı Bankası temsilcileri ve Avrupa kapitalistleri tarafından yönetilen Borçlar İdaresi, imparatorluğun önemli gelirlerinin yönetimini ele aldı. Böylece feodal komprador sınıflar ülkeyi emperyalizmin pençesine bırakmış oldular. Görüldüğü gibi 1838 Ticari Sözleşmesi ve İslahat Hareketleri 1920'lere kadar devam eden sömürgeleşme sürecine direnen uygulamalar değildir. Aksine bu sürece hız vermişlerdir. Orhan Can, Oktay Kutlu, AGE, sayfa 25. Tanzimat'ta ilerilik arayan İlber Ortaylı da bu gerçeği kabul etmiştir. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil Yayını, İstanbul, 1983, sayfa 77. Serbest ticaret politikası, o günkü şartlarda feodal hukuk ve kurumlarda hiçbir düzenleme yapılmadan uygulanamazdı. Geleneksel, şer'i ve örfi hukuk, batılı iş adamları ve komprodorlar için yeterli bir güvence oluşturmuyordu. Hukukta, insan haklarında ve yargılama yöntemlerindeki yenilikler, özellikle serbest ticaret ile can ve mal güvenliği Avrupa tüccarının dayatmasıyla kabul edildi. 19. yüzyılın ilk yarısında milli ticaret ve sanayi erbabı, batıdan gelen ekonomik istilaya karşı iç pazarın kendi hakimiyetinde kalmasını dayatabilecek, serpilip büyümesi için feodal üst yapı kurumlarının parçalanmasını zorlayacak güçte değildi. Tanzimat, ülke içindeki zanaatları, sanayinin nüvesini ve milli ticareti çökerttiği için can ve mal güvenliği gibi haklardan milli ticaret ve sanayi erbabının yararlanması imkanlarını zayıflattı. Yeni idari ve hukuki kurumlar esas olarak o gün Avrupa kapitalizminin, feodal sultanlığın ve komprodorların sömürü mekanizmasına hizmet edecek şekilde feodal kurumlarla yan yana ve iç içe oluşturulmuştur. O gün üretici güçlerin gelişmesini boğan feodal kurumlar ve ilişkilerdi. O tarihi şartlarda ancak milli kapitalist ilişkilerin gelişmesine hizmet eden reformlar, üretici güçlerde bir ferahlama ve gelişme yaratabilirdi. Oysa Tanzimat, uyguladığı ekonomi politikası ile var olan feodal sömürü ve baskıya bir de batı kapitalizminin sömürü ve baskısını ekledi, yerli ticaret ve sanayinin çökmesine yol açtı. Orhan Can, AGY, sayfa 25, Doğu Perinçek'in yazdığı bölümler. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 60.